Ayrım 42. Fuat Saka, Ali Çetinkaya, Cemil Uybadın gibi bazı önemli milletvekillerinin de gezi programı dışında kalan bölge ve şehirleri incelemelerini rica etti. Dipnot: Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 2. cilt sayfa 449. Her durulan yerde ilgili müfettişler saptanan konularda inceleme ve denetim yaptılar. Gazi'nin başkanlığında ziyaretlerde bulunuldu. Yöneticiler, particiler, halk, kuruluş, dernek, kooperatif ve yakın illerin temsilcileri dinlendi. Konuşmalar tutanak katiplerince kaydedildi. Bazı sorunlar çözüme bağlanıyor, olmazsa sorun gereği için telgrafla başbakanlığa bildiriliyordu. Yasa gerektiren konular raporlarda belirtilecekti. Yolda konular tartışılıyor, çözümler üretiliyordu. Gazi her yerde konuşuyor, Serbest Parti'nin neden, nasıl kurulduğu, neden kendini kapattığı konusunda da bilgi veriyor, toplum birliğini yeniden kurmaya önem veriyordu. Tam milletleşmemiş bir toplumda cephelere ayrılmanın nelere mal olduğunu Osmanlı'nın son yıllarında ve milli mücadele başında yaşamışlardı. Birliği, uzlaşmayı zaferlerin gölgesi altında sağlamışlardı. Yanına Esat Bey'in verdiği dosyayı da almıştı. Fırsat buldukça okuyor, önemli satırların altını çiziyordu. Dünyada halk eğitimiyle ilgili birçok kuruluş ve yöntem vardı ama hiçbirini içine sindiremedi. Bunlar gelişmiş toplumların kuruluşlarıydı. Yurt şartlarına ve insanımıza uygun bir kuruluş kurmak gerekiyordu. Bu ihtiyacı gezi boyunca sürekli duyacaktı. Dosyayı Doktor Reşit Galip Bey'e verdi. Bunu oku, düşün. Konuya ilgi duyan arkadaşlarla görüş, konuşalım. Peki paşam. Gezi programı şöyleydi. Kayseri, Sivas, Tokat, Turhal, Amasya, Çarşamba, Samsun, gemiyle Trabzon, oradan 1 Aralık'ta İstanbul. Gazi bir süre İstanbul'da kalarak birçok kuruluşu ve kurumu ziyaret etti. Kurul üyeleri de incelemelerini sürdürdüler. 3 Aralık 1930'da Yüksek İktisat Meclisi Ankara'da toplantıya çağrıldı. Meclis üyelerinin çoğunun özel kesimden geldiği karma bir kuruldu. İktisat Bakanı Mustafa Şeref Bey Yüksek İktisat Meclisi'ni açtı. Devlet anlayışındaki genel değişimi sakin, öğretici üslubuyla açıkladı. Özetle dedi ki, "Dün devlet teşkilatı içinde bu kurul gibi bir birim yoktu. Bugün ise siz yasal bir varlıksınız. Bu fark devletin görmeye çalıştığı görevlerin niteliği hakkında derin bir değişim olduğunu gösterir. Devletin görevlerinde gün geçtikçe değişimler olurken devletin jandarma devleti olarak kalması mümkün değildir. Bugün bir devlet tam teşekkül etmiş sayılabilmek için iktisadi birimlerle donatılmış olmalıdır. Bugünün devleti iktisat devletidir. İktisat millet ve memleketin maddi, manevi ve ahlaki ilerleme şartlarının dayandığı esastır. İktisadi birimlerimiz gelişecektir. Çünkü modern hayatta bu gelişme olmadıkça yaşamak kabil değildir." Dipnot: Bilsay Kuruç, Belgelerle Türkiye İktisat Politikası, 1. cilt sayfa 125-127. Derviş Mehmet ve adamları 6 Aralık günü Manisa'dan ayrıldılar. Bunlar Manisa'dayken sakal bıyık bırakmışlar, bir kahveyi sık sık toplandıkları bir tekke haline getirmişler, kahve kapatılınca Tatlıcı Hüseyin'in evinde buluşmuşlardı. Derviş Mehmet Menemen'e ne için gideceğini toplantılara katılanlara söylemişti. Manisa'dan Giritli İsmail ile bıçakçı Mustafa'nın verdiği iki silahı alarak ayrıldılar. Bazı kişiler de silahlanıp arkalarından geleceklerini vaat etmişlerdi. Altıncı adamın Recep yolda ayrılıp kaçtı. 5 arkadaşı kaldı. Paşaköy'de 3 gün kalıp yeni silahlar tedarik ettiler. Kaldıkları köylerde esrarlı sigara içerek ve zikrederek ilerlediler. Son olarak Bozalan köyüne geldiler. Derviş Mehmet bir zikir sırasında coşarak Mehdiliğini ilan etti. Şeriatın geri geleceğini müjdeledi. Yanındaki 5 esrarkeşle Derviş Mehmet'i huşu içinde onayladı. Dipnot: Şam'dan Mehmet, Sütçü Mehmet, Mehmet Emin, Nalıncı Hasan, Ali oğlu Hasan. Mehdi demek bütün insanlığı mutluluğa erdirecek olan, doğru yolu bulmuş, seçilmiş kişi demekti. Mehdi'ye kurşun işlemeyeceğine, Mehdi'nin ölmeyeceğine inanılırdı. Çukurköy'den geçerek 23 Aralık günü Menemen'de olacaklardı. Gazi Trakya gezisinden önce kurul üyelerini Dolmabahçe'de büyük bir masanın başında topladı. Sorunlar ele alınıp tartışıldı. Küçük sorunlardan yola çıkarak derdin esası saptanmaya çalışıldı. Derdin esası cahillik, yoksulluk, devletin acemiliği ve dünya kriziydi. Bir sorun olarak yönetimlerin yasakçı anlayışı da dikkati çekmişti. Sorunu çözmektense yasağa sarıldıkları ya da işlemi sürüncemede bıraktıkları anlaşılıyordu. İşini ve halkı sevmeyen, mızmız, astını ezen, üstüne dal kavuk kırtasiyeci, zorluk çıkarmaktan zevk alan memur tipi can yakıyordu. Birçok yerde dinamik, iş bitirici, halka saygılı ve yardımcı yöneticilerin yokluğu hemen belli oluyordu. Sorunlar ve öneriler görüşülüp yazıldı. 19 Aralık günü Trakya'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldılar. 20 Aralık'ta Alpullu, Kırklareli, Çorlu'da oldular. Yolculuğa otomobillerle devam ettiler. Köylerde dura dura 21 Aralık'ta Edirne'ye geldiler. 22 Aralık'ta Edirne'de incelemeler ve görüşmelere başladılar. Derviş Mehmet ve beş adamı 23 Aralık günü sabah namazından önce Menemen'e geldiler. Başlarında külah, arkalarında cübbe vardı. Menemen, Menemenliler ile göçmenlerin yaşadığı 4-5 bin nüfuslu, milli mücadelede kıyım görmüş dertli bir ilçeydi. İlçede çok küçük bir jandarma birliği ile şehrin oldukça dışında 43. Piyade Alayı'nın kışlası bulunuyordu. Müftü camisinde 8-10 yaşlı kişiyle sabah namazını kıldılar. Derviş Mehmet namazdan sonra kendini Mehdi olarak tanıttı. Dini korumaya geldiğini, 70 bin kişilik halife ordusunun da yolda olduğunu bildirdi. Müezzin minareye çıkıp aldığı müjde şerefine bir el ateş etti ve yaklaşan halife ordusunu beklemeye başladı. Mehdi Derviş Mehmet camideki yeşil sancağı şerifi alıp öğleye kadar bu sancağın altına toplanmayanların kılıçtan geçirileceğini söyledi. Sancağı bir Menemenli'nin hükümet meydanının ortasında açtığı çukura dikti. Sancağın çevresinde dönerek tekbir getirmeye, zikretmeye başladılar. Arada bir duruyorlar, Derviş Mehmet konuşuyordu.
"Ey Müslümanlar, ne duruyorsunuz? Halife Abdülmecid sınıra geldi, sancağı şerif çıktı. Gelin altında toplanın, şeriat isteyelim."
Esnaf dükkanlarını açıyordu. Çevrelerinde kimi etkilenen, kimi meraklı bir kalabalık toplandı.
"Şapka giyenler kafirdir, yakında fes giyilecek."
Etkilenenlerden bazıları Mehdi'yi dinlemekle yetiniyordu. Bazıları zikre katıldı. Bir yazıcı er durumu görünce koşup jandarma komutanını uyandırdı. Yüzbaşı giyinip olay yerine geldi. Gericilere nasihatta bulunduysa da etkili olamadı. Piyade alayına telefon etmek için hükümet konağına girdi. Bu sırada kışlada yedek az değmen Mustafa Fehmi Kubilay eğitime çıkmak üzere birliğini hazırlamaktaydı. Jandarma komutanı telefonla alaydan kuvvet isteyince kışlaya gelmiş olan alay komutan yardımcısı az değmen Kubilay'a birliğini hemen olay yerine hareket ettirmesini emretti. Az değmen tabancasını bile almadan birliğiyle hareket etti. Birliğinin erlerinde de yalnız manevra mermileri bulunuyordu. Koştular. Olay yerine yakın bir yerde birliği durdurdu. Kendi Derviş Mehmet ve adamlarına yaklaşıp silahlarını bırakmalarını, teslim olmalarını istedi. Derviş Mehmet hiç tartışmadı. Bu Cumhuriyet'in subayıydı, hepsinden nefret ederdi. Vatanı kurtarmış olmaları onu hiç ilgilendirmiyordu. Padişah gitmiş, fes gitmiş, medrese, tekke gitmişti ya, bu yeterdi düşman olmaya. Anında silahını ateşleyip Kubilay'ı vurdu. "Al sana." Kurşunu yiyen Kubilay yere düştü. Zorlukla doğrulup uzaklaşmaya çalıştı ama birkaç adım sonra yığılıp kaldı. Birliği az ileride bu faciayı izliyordu. Birliğin başındaki çavuşlar kaçınca acemi asker dağıldı. Meydan Derviş Mehmet'e kalmıştı. Bir adamıyla birlikte Kubilay'ı tuttu, başını taşa dayadı. Kubilay daha canlıydı. Torbasından çıkardığı destere ağızlı bağ bıçağı ile Kubilay'ın başını gövdesinden ayırdı. Mehmet'in adamları tekbir çekiyor, bazı rezil seyirciler de bu vahşeti alkışlıyorlardı. Mehmet Kesikbaş'ı bir iple yeşil sancağın sopasına bağlamak istedi. Gayretkeş bir seyirci koşarak ip bulup getirdi. Kubilay'ın kanı akan başını sancağın tepesine bağladılar. Derviş Mehmet elleri ve yüzü kan içinde nutuk atmaya devam etti.
Cumhuriyet bitmiştir.
Bu haliyle iblise benziyordu. Çarşı bekçileri Hasan ve Şevki'nin nöbetleri sona ermiş evlerine gidiyorlardı. Silah ve alkış seslerini duyunca geri dönüp olay yerine geldiler. Kanlı başı, sancağı, zikredenleri gördüler. Durumu kavrayan Hasan silahını çekip ateş etti. Derviş Mehmet'in adamlarından birini yaraladı. Şevki de silahına sarıldı. Deliler Hasan'ı ve Şevki'yi şehit ettiler. Alaydan yollanan makineli tüfek birliği yetişmişti. Birliğin komutanı bağırdı.
Teslim olun.
Kan sarhoşu Derviş Mehmet yanıt verdi.
Bize kurşun işlemez.
Öyle mi? Komutan askerlerine döndü.
Ateş!
Tüfekler takırdadı. Mehdi, Derviş Mehmet ve iki adamı kalbura dönüp anında öldüler. Ötekiler çil yavrusu gibi dağılan kalabalığa karışıp kaçtılar. Jandarma ve polis harekete geçti. İki gün sonra yakalandılar. Dipnot: olayı izleyen kalabalığın üçte ikisinin üzerinde tabanca bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 363. Şehit Kubilay 1906 Kozan doğumludur. İlkokul öğretmeniyken askere alınmıştır. Vedide adında bir eşi, Vedat Aktuğ adında 2,5 yaşında bir oğlu vardı. Annesi Zeynep Hanım da sağdı. Fransızlar Gazi'nin ve İsmet Paşa'nın serbest partiyi ezmek için bu olayı düzenledikleri hakkında propaganda yaparlar. Fahrettin Altay, 10 yıl savaş ve sonrası, sayfa 335-336. Oysa Menemen olayı Serbest Parti'nin kapanmasından 8 hafta sonradır. Bazı günümüz yazarları bu şaşkın Fransız propagandasını benimsiyorlar. Hitchcock bile böyle bir olay düzenleyemez. Yalan, yakıştırma, uydurma, ne bitmez tükenmez bir hazine bunlar için. Gazi haberi alınca olağanüstü üzüldü ve öfkelendi. Yurt gezisini kesip İstanbul'a döndü. Olay bütün yurtta, mecliste, hükümette, basında, kamuoyunda sert tepkilere yol açtı. Gerçek dindarları çok üzdü. Dolmabahçe'de Gazi, meclis başkanı, başbakan, genelkurmay başkanı, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Fahrettin Altay'ın katılmasıyla bir toplantı yapıldı. İrtica kanlı pençesini göstermişti. Gazi 3-5 kişi de olsalar bazı Menemenlilerin bu gaddarlık olayını alkışlamalarını affedemiyordu. İbret için halkın boşaltılarak Menemen ilçesinin yıkılmasını emrettiyse de büyük öfkesi yatışınca emrinde ısrarcı olmadı. Dipnot: Kazım Teoman Özalp, Atatürk'ten Anılar, sayfa 47-48. Yunus Nadir'in oğlu Nadir Nadir'in önerisi üzerine Menemen'de Cumhuriyet şehitleri için kışlanın arkasındaki Ay Yıldız Tepe'ye bir anıt dikilmiştir. Anıt halktan toplanan paralarla yapılmış, 24 Aralık 1934'te büyük törenle açılmıştır. Sayın Şerafettin Turan, Kubilay adı layık cumhuriyet için bir simge oluşturmuştur diyor. Türk Devrim Tarihi, Cilt 3, sayfa 314. Anıtta kabartma harflerle şöyle yazılıdır: İnandılar, dövüştüler, öldüler. Bıraktıkları emanetin bekçisiyiz. İçişleri Bakanı ile Ordu Komutanı'nın hemen Menemen'e hareket etmesi, Menemen ile Manisa ve Balıkesir merkez ilçelerinde sıkı yönetim ilan edilmesi kararlaştırıldı. Orgeneral Fahrettin Altay sıkı yönetim komutanlığına getirildi. Sıkı yönetim mahkemesi kuruldu. Büyük bir soruşturma başlatıldı. Dipnot: Ankara'da 7 Ocak'ta Gazi'nin başkanlığında Menemen'le ilgili bir toplantı daha yapılmıştır. Van valisi Bekir Sami Bey, Baran, İstanbul'daydı. Gazi'yi ziyaret etti. Gazi çok üzgündü. Bekir Sami Bey'e dedi ki, olayın failleri arasında iki Hasan var. Biri 50 yaşında, biri 18 yaşında. Menemen olayı elbette çok önemli, çok üzücü. Ama beni olayın kendisinden de daha çok üzen, 50 yaşındaki Hasan ile 18 yaşındaki Hasan'ın aynı şeyi düşünmüş ve yapmış olmalarıdır. Genç bir insandan bunu beklemiyordum. Dipnot: Anıyı aktaran Mustafa Kemal Palaoğlu, Müdafaa-i Hukuk Saati, sayfa 280. Kemal Palaoğlu soruyor: ya bugünün Hasanları? Şehit Kubilay, Hasan ve Şevki Menemen'de acı veren bir törenle toprağa verildiler. Devlet adına İçişleri Bakanı Şükrü Kaya Kubilay'ın mezarı başında konuştu. Bu şehitlere, devrime ve vatana karşı bu cinayeti işleyenler cezasız kalmayacaktır. Gazi orduya bir başsağlığı bildirisi yayımladı. Kubilay şehit olurken gericilerin gösterdiği vahşet karşısında Menemen'deki ahaliden bazılarının alkışla olayı uygun bulduklarını belirtmeleri bütün cumhuriyetçi vatanseverler için utanılacak bir durumdur. Vatanı savunmak için yetiştirilen her türlü siyaset ve anlaşmazlığın dışında ve üstünde saygıdeğer bir durumda bulunan Türk subayının gericiler karşısındaki yüksek görevinin vatandaşlarımızca yalnızca saygıyla karşılandığına şüphe yoktur. Büyük ordunun kahraman genç subayı ve cumhuriyetin idealist öğretmen topluluğunun değerli üyesi Kubilay'ın temiz kanıyla cumhuriyet canlılığını tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır. 28 Aralık 31 Aralık günü İstanbul Üniversitesi öğrencileri üniversite meydanında toplanmaya başladı. Bu kendiliğinden oluşmuştu. Kalabalığı gören öğrenciler katılıyordu. Basında yer alan bilgiler herkes gibi gençlerin de canını yakmış, gericilerin vahşeti hepsini utandırmıştı. Yurttaşların arasında böyle bir tek insanın bulunmasını bile hazmetmek çok zordu. Toplantıya yakın çevredeki esnaf da katıldı. Bir öğrenci olayı lanetleyen, Kubilay'ı ve şehitleri yücelten bir konuşma yaptı. Konuşmasını şöyle bitirdi. Kubilay'ı da Derviş Mehmetleri de unutmayacağız. Kubilay'ı minnetle, Derviş Mehmetleri lanetle anacağız. Olay aynı gün Uşak'ta yapılan bir mitingle protesto edildi. Dipnot 3 Ocak'ta Ankara, İzmir ve Manisa'da Kubilay'ı anma toplantıları yapıldı. 10 Ocak'ta Ankara'da hukuk öğrencileri Kubilay mitingi yaptılar. Basında konu uzun süre yer aldı. Hakimiyet-i Milliye gazetesinde 30 Aralık 1930'da yayımlanan bir yazıda Derviş Mehmet'in Asi Ethem'in adamlarından olduğunun tespit edildiği yer alıyor. Aktaran Kemal Üstün, Menemen olayı ve Kubilay sayfa 48.